Cama hayır! Cama hayır!
Kardeşim bak bu ter! Ter bu ter! Olacaksa onlara inat olacağım.
Gel kayadan ancak toz alır. Benim tozumu alabilirler. Başka bir şey alamazlar.
Dünyanın en ilgini konuştuğumuz D'nin 33. bölümünden selamlar. 2 haftalık aranın ardından, milli takım arasının ardından tekrar birlikteyiz. Mel abiyle beraberiz. Abi ne var ne yok?
Eyvallah Saygın, sana ne haber?
İyi abi. 1,5 ay çok yoğun bir maraton olacak. Ama istiyorsan öncesinde hızlıca bizim şu milli takımın çok iyi başlayıp Letonya beraberliğiyle biten sürecini bir değerlendirelim.
Abi öncelikle özür diliyorum herkesten. İlk iki maçı izlemedim ve kazandık. Üçüncü maçı galiba benim yüzümden kaybediyorum. Milli takımda izleyip öğrenmeye karar verdim ve berabere kaldık. Sanırım benden kaynaklanıyor. Ama milli takım maçı izlemeyi düşünmüyorum.
Abi Letonya konusunun pek seninle de alakası olmayabilir ya. Çok enteresan Letonya'yı hiç yenememiş olmamız. Adamlara bir Avrupa Şampiyonası katılımı kaptırdık. Gruplarda sürekli puan kaptırıyoruz. Kazansak büyük bir konfor alanına ulaşacaktık. Ama şu an herkes ensemize yapışmış durumda yine. Önce iki tane şahane galibiyet attığımızı vurduk. Vurduğumuz gol oldu resmen ilk iki maçta, özellikle Hollanda-Norveç karşısında, ama özellikle Norveç deplasmanında yani çok net bir şey takım, olmuş takım, büyük takım havasıyla oynadı milli takım. O maçı özellikle ben çok beğendim. Sonrasında Letonya maçı çok dağınık bir görüntüdeydik. Ama 3 maç 7 puan bu fikstürde bence fena değil. Bizi çok yoldan saptırmayacak bir sonuç gibi görünüyor. Sen neler söylemek istersin?
Ya sadece şunu söyleyeceğim. Milli takımla ilgili temel sıkıntı bence ana kadromuz biraz dar. Hani 12-13 kişiden falan bahsedebiliyoruz maksimum. Sahada verim veren. İşte eklemlemeye çalıştığımız her oyuncu da son Letonya maçında patladı. Çünkü diğerleri yorulmuştu. İşte Tayland çok inanılmaz kötü bir maç çıkardı. Ben
evet, aynen.
Şaşkınlık içerisinde izledim. Hani çok acemi bir topçu gibi oynadı ki karşımızdaki Letonya. Yani böyle bir durum oldu. Orayı biraz eklemleme yapmamız lazım. Böyle en azından bir 16-17 oyuncuya çıkarsak turnuva Euro 2020'de işimiz rahatlar diye düşünüyorum. Tek sorunu o gördüm. Onun dışında bence bir sorun yok. Turnuvaya da hazırız. Bir sonraki Dünya Kupası elemelerine de hazırız. Eylül'de devam edecek zaten elemeler. Tek sorun o. Biraz 12-13'ü 16 verim verecek 16-17 oyuncuya çıkarmamız lazım.
Benim fikrim. Çok kısa Hakan Çalhanoğlu oldu. Övelim abi. Sonra milli takımdaki diğer konulara geçelim.
Ya kardeşim yani şimdi futboldan anlamayan bazı kardeşlerimiz var biliyorsun. Hani Hakan Çalhanoğlu yok öyleymiş, yok böyleymiş. Evladımız. Abi nefis topçu ya. Yani ben bak açık konuşayım. Ben de işin şakası bir yana bu seviyeye bu olgunluğa geleceğini düşünmüyordum ki. Gözden kaçan bir şey var. Hakan Çalhanoğlu 26 yaşında.
Evet.
Şey değil yani. Senelerde 10, yani 20'den beri şeyde oynadı. Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynadığı için çok şey geliyor bize. Ama daha 26 yaşında ve inanılmaz bir olgunluğa vardı ki Milan'da da bunu görüyorsun sahada. Artık milli takımda da görmemize sevindim.
Evet, yani son 2 senedir acayip bir patlama yaptı. Böyle de devam edelim inşallah.
Abi uçmuyor abi, kaçmıyor. Takımda... Şunu söylemek lazım. Uçmuyor
standart
kaçmıyor.
Standart var. Evet.
Evet abi, yani kaliteyi hissediyorsun.
Evet, aynen öyle. Abi milli takımda başka konular da oldu tabii. Öncelikle federasyonun yalanladığı bir prim mevzusu söz konusu oldu. Salim Manav'ın haberiydi galiba. 3 milyon 750 bin euroydu yanlış hatırlamıyorsam sayı. Ve hani hiç süre almayan oyuncuların bile 100-150 bin euro civarında prim aldığı bir haber düşmüştü. Önce öyle bir şey geldi, yalanlandı. Daha sonra da bugün yine fotomaçın bir haberi galiba. İşte milli takımdaki 17 oyuncunun Covid testlerinin pozitif çıktığı söylendi. Bununla alakalı henüz bir açıklama yok federasyon tarafından.
Abi büyük bu infial haber olunca, değil.
Büyük infial olunca bir açıklama geliyor bir şekilde, mecbur kalıyorlar ama başka konularda, çok ses çıkmayan konularda ölü taklide devam ediyorlar galiba.
Abi inanılmaz bir yönetim. Ya. Hakikaten prim konusunda açıklama yapabilip 17 oyuncusu bugün itibariyle, en son kaleci işte Mert de Covid çıkmış bugün, onun da haberi geldi. 17 oyuncu Covid geçirdi. Hafta sonu birçok uluslararası oyuncu oynayamadı. İşte Brendan Rodgers açıklama yaptı Çağlar'la alakalı. İşte Zeki ile Yusuf oynayamadı. İki Paris Saint-Germain Lille maçı vardı biliyorsun.
Evet, aynen.
Yani o maçı oynayamadı bu oyuncular ve federasyondan bir tane, yani bu 17 oyuncudan için bir tane açıklama gelmedi federasyondan ki şundan olmuştur, bundan olmuştur, bundan dolayıdır gibi. Bence bu kabul edilemez bir durum ama kimse artık yadırgamıyor. Federasyon resmen çalışmayan bir sisteme dönmüş durumda. Yani patron bir şey talep ediyor ve ırgatları yapıyor ama onun haricinde birisi bir şey istemezse hiçbir aksiyon almayan Atıl Demirören yönetiminden beter bir federasyona sahibiz şu an. Hayırlı olsun.
Aynen öyle. Yani Demirören yönetimi aratacak bir noktaya gelebilmek bir federasyon açısından, bir yönetim açısından inanılmaz bir şey. Çok tahmin edilebilir bir şey değildi.
Korkunç ya. Korkunç.
Bunu başardılar cidden. Çok acayip. Milli takım konusunda ekleyecek bir şey yoksa yavaştan lige dönelim artık.
Yoksa.
Abi Fenerbahçe Emre Belözoğlu ilk maçına çıktı ve aslında Erol Bulut döneminden çok farklı bir şey görmedik sahada. Bir duran top golüyle Fenerbahçe Denizlispor'u 1-0 yendi. Biz program yapamıyorken Erol Bulut da yollar ayrılmıştı. İstiyorsan Fenerbahçe'yi paket halinde değerlendirelim.
Abi ya ilkesel olarak çok yanlış buldum bir karar. Hani Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğü inmesi ve açıkçası sonraki açıklamaları da tatsız. Hani Emre Belözoğlu sezon başından beri yani sezon başındaki açıklamalarında ben işte aslında hedefin teknik direktörlük olduğunu söylemişti aslında. Ama bunu bu dönemde Fenerbahçe'de şey yapmak biraz şeyi hatırlatmadı mı sana da? Davumay Kocaman ikilisi.
Tabii tabii. Direkt o geldi aklıma zaten.
Ve abi bugün atılan gol ilk golden sonra işte şeye ikinci golden sonra mı? Hepsi Emre'ye koştu. Tüm oyuncular Emre'ye
evet,
koştular.
Aynen.
İlk golden sonra galiba. Samatta'nın
golden yani. Sonra. Aynen.
Aynen. Tüm oyuncuların oraya koşması ve abi buradan nasıl iyi bir şey çıkacak? Bu düzenden nasıl iyi bir şey çıkacak? Ben çok onu anlayamıyorum ama diğer taraftan abi yapılması gereken şey yapıldı. Bence baştaki düzen yanlıştı. Hani işin bu saatten sonra bu kararı da yanlış bulsam da ben Emre Belözoğlu bu kadar niyeti varsa abi şeyde bu saatten sonra çıksın kalan 9 haftada takımı yönetsin. 9-10 haftada takımı yönetebilir. Bence mahsuru yok.
Ya başka çareleri de yok gibiydi zaten. Erol Bulut'ta bir şekilde yolları ayırmaları gerekiyordu. Geç de kaldılar gibi biraz. Ama çok pozitif etkisi olacak mı? Ondan müthiş emin değilim. Şu an abi, iyi bir fikstürdeler. İşte hafta arasında Malatya'yla oynayacaklar. Malatya yenerse Beşiktaş, Alanya zor bir maç. Birdenbire Fenerbahçe hani oyun olarak olmasa da puan olarak iyi bir noktaya getirebilir kendini.
Ki Galatasaray'da bay geçiyor.
Evet aynen.
Abi yani ya sadece şeyi söyleyeceğim hani Emre Belözoğlu çıkıp şey deseydi hani sezon sonuna kadar ben sadece takımı götüreceğim. Sezon sonundan sonra olmayacağım gibi böyle bir açıklama yapsaydı okeydi ama yani işte sezon sonuna kadar böyle sonrasına bakacağız gibi böyle bir muğlak da bir açıklamayla hoş olmadı. Onu söylemek lazım. Ama şeye katılıyorum hani Süper Lig XG hesabında da işte bu takımların fikstür zorluklarında Fenerbahçe'nin fikstürü sanırım en kolaydı.
Evet.
Şu an ligdeki en kolay fikstür kalan dönemde Fenerbahçe'ye ait. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin ciddi bir şansı var ki şeyi söylemek lazım hani. Emre Bezun'un kattığı en önemli şeylerden biri belli ki Samat'ta Fenerbahçe'nin forvet olacak ligin geri kalanında. Hani şey görmeyeceğiz. Tiam mı? Aa çizseyi koyayım bir maç. Öyle bir durum hiç yaşamayacağız. Ben Samat'ta'yı direkt koyacağını düşünüyorum. Çünkü belli ki Samat'ta Emre'nin transferi.
Evet.
Ve bir şey yapmışlar orada bir özgüven aşılaması yapmış. İşte Ozan'ı iyi gördüm. Ozan'ı biliyorsun hani yedek kalıyordu ve ruh hali falan da bir dengesizdi. Takım içerisinde çok şey yapamadığını, hani rolünü bulamadığını, daha doğrusu biraz başkalarının ırgatlığını yapmak istemediğini görüyorduk sahada. Bu maçta şey gördüm onda. Yani çok yapıcı, mücadeleci gördüm. Onun haricinde Caner iyiydi. Ama abi yani senin söylediğine geleceğim. Ya gol nereden geldi? Yine bir duran top.
Kornerden. Aynen.
Ya ki, aynen öyle. Hatta ikinci de oradan geldi.
Evet, ikinci de oradan geldi İrfan'ın golü de.
Ama yani. şunu söylemem lazım. Yol kısalıyor. Yani Fenerbahçe önümüzdeki iki maçı atlatırsa geriye 7 maçı kalıyor ki onlar böyle bir tempo halinde oynayacak. Fenerbahçe bir 4 maçı bir arada oynayacak. Sonra bir 3 maçı daha bir arada oynayacak. Böyle seri 3 günde bir maç gibi oynayacak. O son düzlükte, o son 7 maçta bu oyunla da olur. Şampiyon olursun. Eğer potaya girersen. Onu demeye çalışıyorum sadece. Çünkü son düzlükte abi şey gibi olur zaten. Vur kır parçalaya dönüyor biraz işler biliyorsun.
Tabii.
Bu oyunda yetebilir. Psikolojiyi doğru yönetebilirsen. Onu söyleyeceğim. Onun haricinde Fenerbahçe ile ilgili çok bir şey yok. Ama bu hafta onlara müthiş yaradı da. Yani yeniden bir şeye girdiler. Yörüngeye girdiler diyelim.
Kesinlikle yani bir de İşte dediğimiz gibi Malatya ve sonrasındaki maçı da çözebilirlerse Başakşehir'le mi oynuyorlar? Antep'te olabilir. Çok emin olamadım şu an. Oradan bir 6 puan çıkartırlarsa işte Galatasaray bay geçiyor. Beşiktaş Alanya'yla oynayacak hafta arası vesaire. Birdenbire yani ben geçen hafta milli takım arasından önce havlu attıklarını söylemiştim. Birdenbire direksiyonda görebiliriz Fenerbahçe. İşte belli olmaz. Lig enteresan bir noktada çünkü. Abi Beşiktaş'la Galatasaray kaybetti. Önce Galatasaray'dan başlayalım. Epey kötü bir futbol var ortada.
Abi ben yani ne oldu ya?
Neredeyse.
Onu yani, ben sana sorayım. Yani ne yaşanıyor abi? Ben gerçekten anlamakta çok zorlanıyorum Galatasaray'da şu an yaşananları. Galatasaray'ın bir yani, oyunu vardı abi.
Açıkçası ben de çok anlayamıyorum. Yani Galatasaray'ın son 2 ayı yaklaşık olarak yani hiç anlaşılır diye. Şubat ayında Galatasaray'ın bunları yaşayacağını öngörebilmek imkansızdı. Her şey değişiyor. Yani bu maçta tabii ki mecburiyetler vardı ama yani Getson stoper başladı. İşte yani bu maçın haricinde aslında buraya gelen bir hikaye. Bu Galatasaray Hatay'da veya Rize maçında sadece kaybetmedi bu şampiyonluğu. Veya işte avantajlarını vermedi. Yani sürekli bir şeyler değişiyor. Bunu aslında haftalardır konuşuyoruz. Yani doğru giden, işleyen bir sistem var Galatasaray'da. İşte savunmanın önünde Taylan sol içte, Emre Kılınç sağ içte. Belhanda o yoksa Feghouli. Önde işte Galatasaray'ın o çok iyi futbol oynadığı, ligin ilk yarısında zirve yaptığı dönemde bir kenarda Oğulcan oynuyordu. Diğer kenardaki oyuncu sürekli değişiyordu. Ve hani herkesi koşturan, ortalarında da Belhanda ya da Feghouli ile oyunun kurulumunu, organizasyonunu sağlayan bir yapısı vardı Galatasaray'ın. Ama işte o Alanya Kupa maçı, oradaki 50 dakikada için 3-0'a gelmesi, ya hocadaki bütün şalterleri attırdığı gibi görünüyor. Yani çok açıklamasını bulamıyorum bunun. Bu kadar oyuncu profillerindeki değişiklikleri, oyun anlamındaki değişikliklerin çok açıklamasını bulamıyorum. Ya hala şansı var öyle ya da böyle. Sonuçta işte bu hafta arası aslında puan farkı Beşiktaş'a netleşmiş olacak Galatasaray'ın çarşamba günü. Doğru. Oradan sonra yani 6 puan geriye düşse bile sonuçta Beşiktaş'la bir maçı olduğu için Galatasaray'ın bir tık daha Fenerbahçe oranla ihtimali daha fazla olacaktır ama.
Çünkü ikili averajı da alabilir aynı.
Aynen öyle yani öyle bir ihtimali de olacak ama yani hiç ışık vermiyor şu anda. Ama dediğim gibi ben şunu görmeyi bekliyorum. Yani Galatasaray'ın bir maçında eğer ben savunmanın önünde Taylan, sağ iç Feghouli, sol iç Emre Kılınç, ön tarafta da hareketli oyuncuları görürsem ve hani o ligin ilk yarısındaki topu çok hızlı dolaştıran, kaleye hızlı giden Galatasaray'dan bir şeyler görebilirsek bir tık umutlanırım ama yani yaklaşık 1,5 aydır hiçbir şey göremiyoruz bunlara dair. Gerçekten çok tedirgin edici Galatasaray'ın hali o yüzden şu anda.
Hemfikirim ya. Ben de yani şaşkınlık içerisindeyim o konuyla alakalı. Ben ama şeyi gördüm ama. Yani şeyle ilgili bir sorun görmüyorum ben. Oyuncuların davranışları, takım içerisinde bir huzursuzluk falan hissiyatım yok. Yani sonradan gelen şey, devre 4 değişik yaptı Galatasaray.
Evet.
Yani Falcao ve Babel'de bile çok ciddi bir çaba gördüm. Falcao'yu yani Süper Lig maçında ilk kez böyle görüyorum. Gerçekten gerçek bir futbolcu gibi oynuyor. Hani ayağını topa sokan hani tam böyle full time futbolcu gibi oynuyor. Oynadı bu maçı.
Ki Babel'e ben çok kurulurdum mesela. Biraz evet. Gamsız bir adam olduğu için ama Babel bu sezon süre aldığı hemen hemen her maçta bir şeyleri değiştirmeye çalıştı. En azından yırtıyor kendini cidden.
Tabii ben hani çok bir şey üretemediler maçın sonunda, işin sonunda bu maçta ama şey sahadaki davranış şekillerinden bahsediyorum. Her ikisinin de. Her ikisinde ben takım içerisinde şey görmüyorum. Ya bu olmuyor ya bırakalım bunu gibi bir durum yok. Biraz yapamama hali var gibi ama
tabii.
Bu da beni şaşırtıyor biraz.
Yani çünkü bence, elde bir şey vardı. Evet, bence işte o oyunun değişmesi ve oyuncuların buna kendini inandıramaması gibi bir durum var. Yani açıkçası yani ligin ilk yarısındaki Galatasaray'ın o mutluluğunu görebiliyorduk. İlk yarısında ve ligin ikinci yarısında hemen başındaki ligin ilk yarısı, ikinci yarısı demek de bu sezon çok anlamlı olmadı ama yani bir noktadan sonra çok ciddi çakıldı Galatasaray. Oradan kalkabilir mi? Emin değilim. İşte kolay fikstür dediğimiz 5 haftalık fikstürde bir galibiyet çıkabildi. Yani bu evet. Hiç tahmin edilebilir bir şey değildi. Bakalım çıkabilecek mi Galatasaray buradan. Beşiktaş'a geçelim abi. Beşiktaş da 8 maç sonra kaybetti. Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş açısından da herhalde son dönemin en kötü oyunu vardı sahada ve hak edilmiş bir mağlubiyet olduğunu söyleyebiliriz galiba.
Ya doğru. Yani Beşiktaş'ın mazereti vardı bir tek. Şey yani Galatasaray'da eksikleri vardı savunma tarafından. Beşiktaş'ta da hakikaten kulübeden sokabilecek Gökhan Töre ve Oğuzhan dışında oyuncu yoktu. Hani şey itibariyle söylüyorum bunu. O hücum anlamında oyunu değiştirebilecek. Ama ben net şekilde maçı ondan ziyade Sergen Yalçın'a yazıyorum. Abi yani Necip Rozier sağ kanat tercihi korkunç bir tercih. Maç öncesi zaten aklı başında bir insan görüyordu bunu. Evet. Ama beni daha çok şaşırtan bunda 57 dakika ısrar etmesi oldu. Hani baktın olmuyor, yedin de golü. Ama 30'da 35'te yapabileceğin sen yani oyuncu değiştirmeden bile farklı bir şey deneyebilirdin ve hiçbir şey denemedi abi. 57'ye kadar Rozier sağ açık oynadı. Yapamadı adam doğal olarak yapamaması doğal. Evet. Hani antrenmanda denedim bunu falan diyelim. Abi görmenle 57'ye kadar beklemezsin bunu. Töre'ye girdikten sonra işler biraz değişti ama abi şey yoktu takımın içerisinde. Herkes kontrolden çıktı. Atiba'nın bir iki pozisyonu vardı. Yani uzaktan şut attı. Atiba'nın uzaktan şut attı. Son maçı Kopenhag'da falan galiba. Hani şey bak PSV'ye de geçtim. Kopenhag'a gidiyorum. Hani herkes yapamayacağı şeylere yöneldi. Burada da abi en yani oyuncu bazında değerlendirsek Laiç ve Enkudu sahanın ortasına bokunu bıraktı yani, çok affedersin.
Evet, evet.
Oyuncu aynen. bazında onları söyleyebiliriz yani, inanılmaz kötü tercihler yaptılar. Burada şeyin önemi ortaya çıktı. Yani Gezal ve Abubakar'dan ikisinin birden olmaması takımı son düzlükte çok yorar. Çünkü
Gezal'ın iki... bu arada Gezal'ın dönüşüyle alakalı bir şey var mı? Abubakar bir hafta yok galiba da.
Ya işte belki hafta sonu bile oynayabilir diyorlar bu kadar, ama sanırım bu 3 maçlık seride olmayacak Abubakar, öyle görünüyor. Ama Gezal dönecek diye biliyorum ya. Alanya'da bile oynayabilir diye biliyorum. Hani son zamanlar okumadım ama çok ciddi bir sakatlığı yoktu milli takımda. Zaten bu son maçta cezası sebebiyle zaten oynayamayacaktı Kasımpaşa maçında. Anladım. Cezalıydı. Yani dolayısıyla yani Beşiktaş için ben çok ciddi bir alarm yok ama şeyi mutlaka çözmesi lazım. Ben mesela şu an takımda son yüzyılda orta sahaya bir alternatif yaratması gerekiyor eldekilerden.
Ki Jose'yi çok düştü bu arada abi.
Evet yani ben Oğuzhan'ın net şekilde, ki bu maçta da bence girdikten sonra işler yaptı. Oğuzhan'ın mutlaka entegre edilmesi lazım abi. 70. dakikaya kadar Necip orta sahasıyla oynayıp, hani 57'den 70'e kadar Necip'le oynayıp Oğuzhan'ı sokmuyor olmak. Yani ben Sergen Yalçın'ı anlamlandıramıyorum bazen gerçekten. Aynı fikirde olmadığım bir hoca tipi ama adam bir şekilde başarıyı yakalıyor sonuçta. Benim de aynı fikirde olması çok önemli değil ama bazı şeyleri anlamlandıramıyorum. Son düzlükte Oğuzhan'a mutlaka ihtiyaç duyacak. Umarım bir şekilde şey yapar. Entegre eder diyeyim.
Evet ya, Beşiktaş'ta da eksikler dönünce işte Abubakar'la Cezalı ne zaman döneceği çok önemli. Rakiplerinden sebep şu an Beşiktaş hala en ciddi favori. Alanya'ya kaybetse de benim fikrim çok değişmez. Çünkü Fenerbahçe'de, Galatasaray'da şu an açıkçası çok alıp götürecek bir şey gibi bir oyunları yok. Beşiktaş hala en güvenilir takım gibi duruyor zirvede.
Evet, evet. Yani bir maç bunu etkilemez çok fazla ama Alanya maçı çok güzel maç olacak.
Hı-hı. Katılıyorum ve yani kilit de bir maç Beşiktaş açısından. Yani, doğru. Yani hani dedim kaybederse de fikrim değişmez ama takım kırılabilir belki bir puan kaybında. O biraz sıkıntı yaratabilir. Ama bekleyip göreceğiz. Cidden iyi bir maç bekliyorum.
Abi bu arada şey de çok şanssızlık. Onu da söylemek lazım. Sen Abubakar'ın yokluğu için Cenk aldın.
Evet.
Abubakar tam ilk kez olmadı. Orada da abi Cenk de gitti. Yani milli takım yani şey sağ olsun. Milli takımımız yani nasıl bir Covid önlemleri alıyorlar bilmiyoruz. Açıklama da gelmiyor zaten. Hakeza Galatasaray için de merkezde Taylan'la Emre Kılınç'ı kaybetti Galatasaray'da yani.
Aynen öyle.
Çok kritik bir dönem işte. Yani Allah akıl fikir versin yani. Diyecek bir şey yok.
Abi şu teknik direktör meselesine geçelim o zaman yavaştan. Yani kayıttan önce ben sayısını sana sordum ama ikimizin de hiçbir fikri yok. Belki şu an konuştuğumuz sırada yeni bir takım yeni bir antrenörle vedalaşıyor. Başkasıyla anlaşıyordur. Ondan da çok emin değilim açıkçası. Ligdeki 21 takımın 16'sı teknik direktör değiştirdi. Ki bunların 5'inin 3 tanesinde Beşiktaş'ta, Galatasaray'da ve Sivasspor'da sembol dediğimiz teknik direktörler var. Yani birinde Sergen Yalçın ki lider. Diğerinde Fatih Terim, birinde de Rıza Çalınbay var. Sivasspor için önemli bir teknik direktör o da. Diğer ikisi de ligin 5. ve 6.sı zaten. Alanyaspor'la Hatayspor gayet iyi sezon geçiren takımlar. Onun dışındaki her takım teknik direktör değiştirdi ki ben kabaca bir baktım, yanlış hesaplamadıysam 13. sıradaki Rizespor'dan aşağısında Başakşehir hariç herkes en az 3 teknik direktörle çalıştı.
yani... Olur abi, ben sayıyı saymayı 27'de bıraktım. Öyle söyleyeyim sana. Hani yani ben dinleyicilerimiz.
Evet, ben bir 29 gördüm ama çok emin değilim. Net sayı vermeyeyim. Çok emin değilim ondan.
Ben yakın zamanda bir 27 görüp bıraktım abi. Benim artık bu sayılmaz bundan sonra. Çünkü en son şeyde bıraktım ben. İsmail Kartal 3 gün sonra bıraktı ya. Ben onu burada saldım. Hani bu artık deliliğe gitti bu dedim. Hani daha bunu saymayalım, gerek yok.
Abi yani korkunç bir şey bu ya. Sana nasıl pas atacağımı da bilemedim açıkçası, buyur.
Ya söyleyecek çok az şey var ya. Gerçekten hani ne umuluyor abi bunu yaparken? Ya yemin ediyorum şey gibi ya. Milli piyango bileti almak gibi. Ve kriter, tek bir kriter var abi, tabela. Yani tamamen aynen tabelaya öyle göre değerlendirilen. 3 maç üst üste kaybeden takımı hocası otomatikman kovulduğu böyle değişik bir şey. Açlık oyunları gibi. Direkt kelle götürüyor falan hani böyle. Yani nereye sen gelecekle ilgili projeksiyon çizebiliyor musun abi? Mesela seneye de böyle mi olacak sence?
Seneye de bence böyle olacak çünkü maç sayısı arttığı için. Yani açıkçası bir noktadan sonra her takımın işin içine girebilme şansı oluyor. Şimdi Denizlispor 7 puan fark yemiş mesela ligin dibinde. Ama 10 tane maç var. Denizlispor şimdi bir hoca değiştireyim, 3 maç alırım diye düşünebilir mesela hemen bugün. O yüzden önümüzdeki sezonda ben bunun böyle devam edeceği fikrindeyim. Yani 20 takımın yine bir 14'ünde falan hoca değişikliği görürüz gibi geliyor önümüzdeki sezonda.
Ya çok haklısın ama ben şey düşünüyorum ya, sezon sonunda buna bir sınır getirecekler. Şu bir kulüp 2 takımla 2 hocayla çalışabilir var ya. Ama evet. Sonra onun da arkasından dolaşılacak. Biz böyle adı sana duyulmamış böyle şey koyacaklar takıma, yardımcı antrenör, yedek, pro lisansı olan adam koyacaklar alta. İşte biz de şey göreceğiz. Semih Tokatlı adında Çağdaş Atan. Hani
Ersan Parlatan.
Birine getirecekler abi. O adamı kovmayacaklar asla. Ama böyle onun yardımcısı gibi görünen bir sürü insan kovup yeni insan getirirler. Ve federasyon şu an mevcut uygulamalarıyla, yani işte kim daha bir şey? Ersan Parlatan değil mi? Ersan Parlatan yani Ersan Parlatan mahlasıyla çalışan İlhan Palut, Semih Tokatlı mahlasıyla çalışan Çağdaş Atan gibi işler göreceğiz. Ve bunu pro lisansı olan insanları bile böyle çalıştıracaklar. Ve federasyon bunlara bir şey söyleme hakkını, bunlara izin vererek kaybediyor ve kaybetti.
Abi alt ligde bir hadise oldu. Geçtiğimiz hafta galiba İstanbulspor hoca değiştirdi. Ankara Gücü'nde kısa bir süre görev yapan, 2-3 hafta çalışan, 1-2 de galibiyet aldı hatta. Adını unuttum neyse. Onu getirdi İstanbulspor takımın başına. Ama 3. takımıymış bu sezon. Ve o yüzden sağ kenarda inemiyor abi adam. İstanbulspor tribüne hoca almış. Yani bu akıl alır gibi bir şey değil cidden. Abi, açıklamak çok zor.
Abi bunun temel yapılması gereken şey, bir klasik yönetimleri finansal olarak sorumlu tutacaksın. İki, bu kulüp, abi şehir, özellikle şehir takımları için söylüyorum bunu. Gidin üye olun abi. Gidin kulübe üye olun. Oy hakkınız olsun. Yani şehrin takımı desteklemek kadar keyifli bir şey yok bence. Ben İstanbul değil başka bir şehirde isem muhtemelen o şehrin takımını destekliyor olurdum. Ve çünkü söz hakkınız var. Yani gidin söz hakkınızı alın. O kadar söyleyebilirim. Başka türlü düzelecek gibi değil.
Aynen öyle. Yani herkes bir enjektör bahanesiyle 3-4 maçlık antrenörler getirip duracak. Muhtemelen bu son 10 haftada da böyle olacak yani. Çok değişeceğini zannetmiyorum bunun.
Abi çünkü seçilememe korkuları yok.
Evet,
çünkü herkes aynen. bir siyasi şeyle geliyor. Taltifle geliyor oraya çünkü.
Ve bir de sürekli de aynı antrenörler dönüyor. Bir de o tarafı da var işin tabii. Yani
aynen öyle.
İlhan Palut bir orada bir burada. İsmail Kartal bir orada bir burada. Yani teknik direktörler de sürekli değişiyor. Yani 4-5 tane vardır muhtemelen bu sezon iki takım alan. Yani çok enteresan bir işe gitti. Bu sezon zirve noktasına ulaştı artık. Hep Türkiye Ligi'nde bu iş vardı ama bu sezon cidden bambaşka bir noktaya ulaştı artık.
Aynen öyle.
Abi 59 öncesi şampiyonluklar meselesi var bir de. Özellikle milli takım arasında gündemi çok yoğun bir şekilde meşgul eden ve futboldaki her konuda olduğu gibi bir kez daha Fenerbahçe Galatasaray silik kavgasına dönen yeni bir tartışmamız daha oldu. Fenerbahçe 59 öncesi şampiyonlukların verilmesini istiyor. Bu konuda da çok ciddi bir çalışmaları var. İşte bir gün Yargıtay'a gidiyorlar, bir gün Ankara kulüplerine gidiyorlar, Ankara Demirspor'a, Gençler Birliği'ne. Bir gün televizyon kanalına çıkıyorlar vesaire. Galatasaray ufak ufak çalışıyor bunların sayılmaması için. Aslında tabii ki perde arkasındaki konu şampiyonluk sayısından doğan prim hakları, yayın haklarından doğacak prim hakları ve bundan bir takım gelirlerin artması, azalması mevzusu aslında temelde. Yani ben istiyorsan direkt fikrimi söyleyip sana topu atayım. Yani açıkçası sayılmalı sayılmamalı noktasında sayılmaması gerektiği fikrindeyim. Çünkü yani 59 sonrası oluşan bir düzen var, ligin bir oynanma biçimi var ve yani buradan devam etmesi gerekiyor. O şampiyonlukların bununla çok alakası olduğunu düşünmüyorum ama ya konuşuyor. Ya ben de Galatasaraylıyım sonuçta. Belki taraflı bakıyorumdur ben de. Çok emin değilim bundan da. Konuşuyor. Şu an Galatasaray bunu istemiyor. Fenerbahçe istiyor. Fenerbahçe'nin o dönem 9 şampiyonluğu var. Galatasaray'ın 1 şampiyonluğu var. Tam tersi olsaydı Fenerbahçe Lefterleri, Metin Oktayları hiç anmayacaktı. Galatasaray da benzer bir durumda olsaydı bu şampiyonlukların verilmesi için baskı yapacaktı. O yüzden ya inanılmaz samimiyetsiz, ciddi silik yarışına dönen bir hadise var ve hani ne olacaksa olsun bir an önce de kapatılsın gitsin düşüncesindeyim ben. Çünkü iki tarafın da şu an söylediği şeyler çok samimi ve tarihsellikle bağdaşmayan şeyler gibi geliyor bana.
Menfaat bazlı konuşuyorlar, evet.
Aynen öyle ve ne karar çıkarsa çıksın çok rahat olmayacak içim. Hani bu kesin doğru bir karardır diyemeyeceğim kendi adıma. Ama en azından şu tartışmanın bir an evvel bitmesi gerektiği fikrindeyim.
Abi bu iş bu şekilde yönetildiği sürece bu işin kavgası bitmez. Önce onu söylemek lazım. Yani şu an yapılan her şey yanlış. Çünkü yöntem yanlış abi. Bir kulübün dominasyonunda bu iş bu şekilde çözülemez. Bugün bir karar alınır. Yarın başka bir taraf, atıyorum Galatasaray iş gücü ele geçirdiğinde, yani bir şekilde bir fırsatını bulduğu zaman, gücü ele geçirmek demeyelim de bir fırsatını bulduğu zaman aksi bir kararı tekrar aldırmak için çaba sarf etmeye başlar. Ve bu iş bu şekilde silik yarışı sonsuza kadar gider. Senin dediğin gibi. Bu işin çözülmesinin tek yolu abi. Bağımsız bir kurul kurup bununla ilgili kriterleri beraber belirleyip kulüplerin de gerekirse masanın etrafında birer temsilci atayacağı şekilde bir şey belirleyip bir mantık silsilesi içerisinde bu işi çözmeye çalışmaktır. Bu demokratik ortamı yarattığın zaman ve bunu böyle 3 ayda 4 ayda çözemezsin. Bunu hakikaten oturup bir komisyon çalışıp bir rapor hazırlaması gerekir. Bu komisyonun başında da tarafsızlığı olan, belki de özellikle şunu söylemek lazım, hiçbir takımı desteklemeyen insanlardan oluşan ve önemlisi tarihçilerden ve hukukçulardan oluşan bir komisyon oluşturup zaman içerisinde olgunlaştıra insanları ikna ede ede giderek bununla ilgili bir karar alman lazım. İş buradan zaten mantıksız. Yok işte televizyona çıkalım, debate yapalım, işte Galatasaray Fenerbahçelilerin böyle bir şeyi var. Galatasaray diyor ki bu işe çok mantıksız vesaire. Yani biliyorsun, yani biz bunun hikayesini Mehmet Yüce'den dinledik.
Evet, aynen.
2 sene falan oluyor herhalde. Yani benim dinlediğimden anladığım, onun haricinde yaptığım okumalardan anladığım şey şu. Bu şampiyonaların yanı sıra mahalli ligler genelde bu şampiyonlardan daha önemli görülmüş. Dolayısıyla bununla alakalı benim de bir kabul edilmesiyle ilgili bir şeyim var. Bir fikrim var ama bunun önemi yok abi. Bu iş bu şekilde çözülmez. Evet. Birisi çıkar bir argüman sunar, sen şampiyonluğa sayılması gerektiğini söylersin. Başka bir argüman koyar, sayılmaması gerektiğini söylersin. Ve ikisi de doğru olur abi. Hani buradaki temel sorun o. Dolayısıyla bir heyetin ortak... Yani bu subjektif bir konu. Nasıl söyleyeyim sana? Gri bir alan burası. Bununla ilgili bir heyetin, hakikaten bilim insanlarından oluşan bir heyetin oturup bir karar vermek, bir yöntem bulması ve biz bu şampiyonlukları şundan dolayı sayıyoruz ve saymıyoruz demesi lazım ve bu konuda burada kapanması lazım. Benim temel fikrim bu. Orijinal fikrimin de temel sebebi şu: bugüne kadar sayılmadıysa bugünden sonra değiştirmenin faydası olmayacağını düşünüyorum. Eğer biz bugüne kadar sayıyor olsaydık da değiştirmenin faydası olmayacağını düşünürdüm. Yani biz bugün dolayı Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu var deseydik ve Galatasaray çıkıp deseydi ki bunlar şampiyonluk değil. Çünkü bunlar nasıl söyleyeyim size, milli şampiyonluk sayılmaz. O yüzden Fenerbahçe'nin 19'a düşmesi lazım deseydi onun da yanlış olduğunu düşünürdüm.
Aynen öyle.
Biraz ben bakış açım bu şekilde ama temelde bu işin yönetilmesi gibi bir sorun var. Nihat Özdemir çıkıp ben bu konuyu araştıracağım diye açıklama yapamaz abi. Sen kimsin ki böyle bir konuda karar vereceksin de birine şey diyorsun, hani görev atıyorsun. Hani bu Türkiye Futbol Federasyonu senin holdingin değil abi. Bu işin kesinlikle senin kuracağın bağımsız bir kurul ve bunun tarafsızlığına insanları ikna edeceğin şekilde yönetilmesi lazım. Sadece bunu söyleyebilirim.
Aynen öyle. Yani şu an açıkçası çıkacak olan kararın hiç kimseyi hemen hemen ikna etmeyeceği net. Yani sayılırsa Fenerbahçeliler sevinecek. Sayılmazsa Galatasaraylılar sevinecek, bu kadar. Ya başka da hiçbir anlamı yok şu an çıkacak bir kararın.
Bir şey ekleyeceğim. Son bir şey ekleyeyim. Abi şey, tabii. Diagonal Pass diye bir podcast kanalı var. Tuncay Yavuz, hani benim de tanıştığım Tuncay abi. O çok güzel bir anlatım yapmış bu konuyla ilgili. Tavsiye ederim onu herkese. Söylediği şu çok önemli. Abi maddi gelir neredeyse artmıyor mevcut sistemde. Çünkü başka şampiyonlar giriyor devreye. Evet, Galatasaray ve Beşiktaş'ın çok ufak bir... Galatasaray'da bir miktar para azalıyor. Hani kazandığı, aldığı, havuzdan aldığı gelir. Beşiktaş'ın çok az bir azalması var. Fenerbahçe'nin 1 milyon TL falan artıyormuş. Çünkü bahsettiğimiz o Ankara takımları vesaire için içine girdiği için takım sayısı artıyor ve şampiyonluk sayısı artıyor. Dolayısıyla birim aldığın ücretler o yüzden çok fazla değişmiyormuş. Hani işin PR gelirinden başka, yani 5 yıldız forma satacaksın sonuç olarak.
Evet, aynen.
Yani işin havuzdan alınacak paralar çok ciddi bir artış olmanı söylemem lazım. Bunun kaynağını da şey olarak söylüyorum işte. Diagonal Pass podcast olarak söylüyorum.
Tamamdır abi. Ekleyeceğin bir şey var mı konuya
Yok,
dair?
Yok ama 40 gün inanılmaz bir şey, roller coaster tadında birlik bizi bekliyor.
Aynen öyle.
Basitlik, polemik, skandal. müthiş bir 5 hafta geçireceğiz herhalde. 5-6 hafta geçireceğiz.
Aynen öyle. Herkese 10 maç haftası var. Ve aşağı yukarı 5-6 haftada bitecek. Ve hani milli takım arasından önce ya bu takım vardı hiç Covid'li çıkmıyor, ne yapıyor bunlar demiştim. Sağ olsunlar. Peş peşe herkes ikişer üçer açıklamaya başladı. Yani bu süreci nasıl geçireceklerini ben çok merak ediyorum takımların. Ve işte yarın başlıyor. Tren gibi devam edecek. İşte daha sonraki şey birbirine bağlanan 3'er maç. 5 maç arka arkaya oynanacak. Orası daha da acayip
bir noktaya varacak. Orası müthiş olacak abi. Kan, ter, gözyaşı ve skandal göreceğiz oralarda.
Aynen öyle. Çok acayip şeyler görmemiz muhtemel. Değil'in 33. bölümünü kapatmış olduk böylelikle. Abi ağzına sağlık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.